Sayfa 8. Fetullah'ın Allah ve peygamber sevgisi de yalanmış. Allah'ımı size anlatırken yalan söyleyip sevdiğimi iddia ettiğim Allah'ımı, yalan söyleyip sevdiğimi iddia ettiğim Hazreti Muhammed'in, yalan söyleyip hayatım, canım, ruhum sana kurban olayım, sana karşı da yalan söyledim. Oysa ki bağrına bastığında kalbim fırladıydı. Temsil edemedim, edemedim, edemedim. Utanıyorum kelamullah'tan, utanıyorum kelamullah'tan, utanıyorum Allah'tan, edemedim. Ötede ve beride, 14 asır ötede ve beride, hayalimde kurduğum dantelayı nescetmek istiyordum. Elinizden tutup bir Hamza'nın yeldire yeldire gezdiği yamaçlarda sizleri dolaştırayım. Bir de Ramazan himmetlerinde alnının teriyle kazandığı milyarları dökerken, ortaya hiç düşünmeden, nereden bulurumu kafasından geçirmeden, devrin Ebu Bekirlerini, Ömerlerini, Osman ve Ali'lerini, kainatın zerrak-ı mürekkebatı addedince, Allah'ın rıza ve rıdvanı benim isimlerini mücerret saydığım o büyük zatlar üzerine olsun. Bir ötede dolaşayım, bir de beride dolaşayım. Bir bakın Ebu Bekir olmak üzere, Ömer olmak üzere, dirilenlere bakın diyeyim. Ya Resulullah sen de bak diyeyim. Şu karın buzun açıldığı yerde, kar çiçekleri gibi başını çıkaranlara sen de bir bak diyeyim. Sonra mekimi tığımı bin bir ihtimamla alayım, elime taşıyayım. Hayır, ağzımı alıp ağzımla taşıyayım, dişlerimle sıkıştırayım, Ali'nin arkasına götürüp takayım. Ammar'la bir başka şekilde bütünleştireyim. Uhud'un eteğinde Musab'ın mezarına uğrayayım. Vefanıza denk vefalılarla huzurunuza geldik diyeyim. Hayalim buydu, düşlerim buydu. Siz her an her zaman inşallah onu gerçekleştirmeye namzet yaşıyorsunuz. Ama gelin görün ki benim duygu ve düşüncelerim üzerine öyle bir kara dev oturdu ki, şimdi ben aşkla ve iştiyakla şehrelerini görmek istediğim, o sevdiğim cemaat ki, zannediyorum böyle bir arzu ve istekte ben yalnız değilim. Zannediyorum ona göre iştiyakın manası neyse beni bağışlasın. O zamansız ve mekansız, o cevher ve arazi olmayan, o yemeden içmeden münezzeh olan zat belki aynı manada iştiyakla size bakıyor. Fetullah'tan bir itiraf daha. Kur'an'ı sattım. Gülen'in bu konuşmasında itirafları bitmiyor, adeta sağanak halinde yağıyordu. Vaizlik yaptığı dönemler içinde Kur'an'ın sırtından para kazanmanın yollarını aradığını ve Kur'an'ı sattığını itiraf ediyordu. Anlattıklarına herkesin inanabileceğini söyleyen Gülen, ancak kendi sözlerine kendisinin inanmadığını vurguluyordu. Ben yalnız değilim. Belki şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te çok hediye bekleyen ümmetinden, çok armağan bekleyen ruhu seyyidül enam, o da belki size bakıyor, size teveccüh ediyor. Belki hakkınızda takdirlerini ifade ediyor. Meleği alanın sakinleri de size bakıyor. Ezana meleklerin indiği şu dakikalarda, ruhu seyyidül enamın şevval açtığı şu dakikalarda, ama bir ben varım, bir ben varım ki her şeye tersim. Bir ben varım ki 25 senelik vaizlik hayatım boyunca Kur'an'ı satmış, onun sırtında temettü aramış, gönlümün aşkı ve heyecanını size anlatamamışım, dini imanı anlatmayı bir meslek haline getirmişim. Bunu memuriyet sanmışım. Memuriyet yapmışım ve sonra kalkmış size Allah'ı anlatıyorum demişim. Siz öyle sanın, siz öyle sanın. Ben hiçbir zaman onun öyle olduğuna inanmadım. Alem inanabilir ama ben inanmadım. Ben biliyorum ki ben böyle desem de siz hüsnü zannınızla bana inanmayacaksınız. Beni bir yerde yalanlayacaksınız. O da benim doğru söylemeye çalıştığım yerde der ve düşünürdüm ki, Allah dediğim yerde riya olmasın, benim kalbim dursun ben öleyim, Allah'a inanan böyle olur diyeyim, veya o cemaat içinde bir iki tanesi ölsün, ben de diyeyim ben ne yapayım, ben misal olamadım. Ama şu misallere bakın ve sağdan hizaya gelin, onu ben yaptıramazdım. Ey nankör nefis, o cemaat çok samimiydi. 25 seneden beri de hep samimiyet sergiledi. Sen azıcık samimi olsaydın, samimiyetin katını bulacaktın. Sen bir kere Kur'an deseydin, onlar 100 defa onu dinleyeceklerdi. Sen ölesiye kaç defa onların çığlıklarına şahit oldun? Kaç defa kalbin durup caminin içinde kollarına girip dışarıya çıkan insanlar oldu? Oldu ama sen kaya idin, granit idin, tunç gibiydin dediğin şeyler senin ruhuna girmedi. Vak'a dedin zaman zaman, Kur'an diyor, yahu ayıp değil mi? Yapmadığınız şeyleri ne güne söylüyorsunuz? Allah'a karşı sıkılma yok mu dedim. Nefsin adına yer yer belki caminin minberinde de dedim. Minber şahit buna. Kürsüde de dedim, o da şahit buna. Ama nerede o samimiyet, nerede o sadakat? Yiğitler, yiğit oğlu yiğitler, böyle benim gibi her gün ayrı ayrı söz vermemişlerdi. Bir kere söz vermiş, sonra verdikleri sözde sonuna kadar yürümüşlerdi. Bir kere söz vermiş, işin başında koridora girmiş ve öbür başında varıp cennetlere ulaşmışlardı. Bade vefada tamdılar, eksiksizdiler. Eskilerin ifadesiyle hülfül vahitleri hiç olmamıştı. Öyle anlaşılıyor ki bugün de 50 defa hoca efendiler de camilerde menşei neye dayanıyorsa bilemeyeceğim. Tövbe istiğfar, tecdidi iman, tecdidi nikah yaptırdıkları gibi günde bu işi 50 defa yapsam yine sokağa takılıp kalacağım. Yine çarşıya takılıp kalacağım, yine pazara takılıp kalacağım, yine nefsime takılıp kalacağım, yine bedenime takılıp kalacağım ve yine döneklik yapacağım. İyisi mi bakın, siz bana inanmayacaksınız ama ne olur bir kere inanın, bu işi bağlayalım burada. Ben derim ki saksağın kadar bu kadar sizi rahatsız edecektir. Siz de deyin ki hüsnü zannınızla bu bülbülün son bestesi olsun deyin isterseniz. Bağışlamanızı isteyeceğim. Gördüğünüz gibi baş yardım, göz çıkardım, sizi rencide ettim. Fethullah'ın bu sözlerinin ardından camide toplanan ve bu iş için özel olarak eğitilen ağlama grubu feryatlar içinde "Hocam bırakmayın" şeklinde çığlıklar atmaya başlıyor. Ardından Fethullah konuşuyordu. "Bakın aziz kardeşlerim, anlatamıyorum. Ben yararlı olamadım düşüncesiyle ayrılıyorum." Feryatlar üzerine camiye yeni gelen saf insanları etkileme senaryosu devam ediyor. "Fethullah, bana çok baskı yapıyorsunuz. İnancım o ki siz layık insanları bulacaksınız. Onlar size güzel şeyler anlatacak. Ben anlattıklarımdan rahatsız oluyorum. Size bir şey veremedim kanaatindeyim. Birisi beni yoldan çevirdi. Hıçkırıklarına dayanamadım. Allah başıma taş yağdırır diye korkuyorum." diyordu. Gülen'in bu sözleri üzerine senaryonun son perdesi sahneleniyor. Cemaatten "Hocam bizi bırakmayın" çığlıkları altında Fethullah "Geleyim, geleyim, geleyim, geleyim, bir süre daha başınızı kırayım. Bir süre daha başınızı kırayım. Bir süre daha sizi rencide edeyim" sözleriyle kendinden geçiyordu. Tarikatlar ve istihbarat. Dünya üzerindeki belli başlı tüm tarikatlar gibi Nurculuk'ta İngiliz Müstemlekeler Nazırlığı'nın, İngiliz istihbarat örgütlerinin ve onların adeta taşeron örgütü gibi faaliyetlerde bulunan teşkilatların mahsulüydü. Bu tarikatların önde gelenlerinin, yani Kürt Said ve türevlerinin Allah'tan geldiğini iddia ettikleri kerametleri de bu istihbarat teşkilatlarının senaryolarıydı. Kürt Said ve onun gölgelerinin kerametlerine baktığımızda İncil ve Tevrat çıkışlı olduğunu buradaki hikayelerden devşirildiğini görüyorduk. Bu hikayelerin uygulamalarında ise mürit kılığındaki istihbarat elemanlarının şeyhlerini uçurmaları insanların kandırılmasında başlıca etken oluyordu. Teşkilat-ı Mahsusa. Kürt Said İngilizlerden aldığı desteklerin ardından ülkede ayrılık tohumları attıktan sonra teşkilatı mahsusaya da Mason dostlarının yardımı ile giriyordu. Kürt Said'in teşkilatı mahsusaya katıldığına Cemal Kutay açıkladığı zaman Nurcular ayaklanmış ve yalanlamışlardı. Oysa Nurcuların önde gelen isimlerinden Necmettin Şahiner, Bediüzzaman Said-i Nursi adlı Yeni Asya yayınlarından çıkan kitabının 130. sayfasında "Bediüzzaman da katıldı" başlığı altında "Said-i Nursi de teşkilat-ı mahsusada vazifeliydi" diyordu. Yine Yeni Asya Yayınları'ndan çıkan Ahmet Şahin'in İslam Büyükleri adlı kitabının 250. sayfasında Kürt Said'in teşkilat-ı mahsusa ile tanışması şöyle aktarılıyordu. 1918 baharında insan idrakini hayrete bırakan bir cesaretle kosturmadan kaçan Bediüzzaman bilmediği yollardan dağlık bölge ve düşman arazilerinden geçerek Leningrad'a, oradan da Almanya'ya gelir. Berlin'deki Adlon Oteli'nde 2 ay müddetle kalarak teşkilat-ı mahsusa ileri gelenleriyle görüşür. Kitapta Kürt Said'in 2,5 sene aç bir ilaç esir kaldığı vurgulanıyordu. Ancak bu denli zor şartlarda esir kalan birinin Almanya'nın en lüks otellerinde 2 ay kalacak parayı nereden bulduğu her nedense belirtilmiyordu. Kürt Said'in seleflerim dediği Kemal Bey, Mason Üstadlardan Celil Laik Tez'in Türkiye'de Masonluk Tarihi adlı kitabının 1. cildinde İttihat ve Terakki ile Mason localarının giriş törenlerinin birbirine benzediğini, İttihat Terakki mensuplarının çoğunun Mason olduğunu anlatan açıklamalarında Kemal Bey'in binbaşısı ve Mason olduğunu görüyorduk. Yarı deli de olan Said-i Kürdi, Kurtuluş Savaşı sırasında insanlarımızı sırtından vuran Kürt Teali Cemiyeti'nin 3 numaralı kurucusudur. Yine Kürt Neşri-i Maarif Cemiyeti'nin kurucuları arasındadır. Sultan Abdülhamit onu bu zararlı faaliyetlerinden dolayı önce tımarhaneye sonra da hapse göndermiştir. Said-i Kürdi hasta yatağındayken Şeyh Said'in torunu, bir zamanlar Doğru Yol Partisi'nden milletvekili olan Abdülmelik Fırat'a şunları söylemiştir. Ben biraderi azamım, ekremim Şeyh Said Efendi'nin hayatını yani öcünü alacağım, aldım. Bu ihanet dolu sözlerden kolayca anlaşılacağı üzere başta 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Cemal Kutay ve Fethullah Gülen gibi kişilerce büyük bir din alimi olarak insanlarımıza yutturulmaya çalışılan Said'in aslında İngiliz ajanlarının kullandığı ülkemizin doğusunu bölmek ideallerini taşıyan bir piyon olduğu açıktır. Said-i Kürdi, namı diğer Said-i Nursi'nin intikamını almak istediği Şeyh Said, bilindiği gibi Kurtuluş Savaşı'na katılmayan, bu dönemleri Türk askeri ve devletine yapacağı ihanetlerin planlarını tasarlamakla meşgul olarak geçiren bir haindi. Bu hainliğinin cezasını da asılarak ödedi. O günleri hatırlarsak Kurtuluş Savaşı'nın sonucunda Lozan'da Musul hakkında yapılan görüşmeler anlaşmazlık sonucu çıkmaza girmiş, bunun üzerine seri toplantılar düzenlenmeye başlanmıştı. Haliç Konferansı'ndan ve Cenevre'deki toplantılardan bir sonuç alınamıyor, ancak Türk delegeleri tezlerimizi şiddetle savunuyordu. Macar, Belçikalı ve İsveçli temsilcilerin konuyu görüşmeleri için komisyon kurulmasına karar verilmiş, 30 Eylül 1924 tarihinde de komisyon kurulmuştu. Musul'u egemenliklerinden kaptırmak istemeyen İngilizler yeni bir oyun tezgahlıyor, komisyonun kurulması kararının alındığı günlerde, yani 12 Eylül 1924 tarihinde İngilizlerin desteğinde Nasturi ayaklanması başlıyor, komisyon kurulmadan 2 gün önce de isyan bastırılıyordu. Nasturi ayaklanmasının ardından Kürt Said'in ''Biraderi azamım, ekremim'' diye lanse ettiği Şeyh Said ayaklanması başlıyordu. Bu ayaklanmaları bastırmak için gücümüzü harcarken Musul'u İngilizlere terk etmek zorunda kalıyorduk. İngilizler zaferlerini şu açıklamaları ile izah ediyorlardı. Tarihte yalnız İngiliz İmparatorluğu ayrılıkçı güçlere kendisini uydurarak kendi yapısını koruma hünerini gösterebilmiştir. Şeyh Said Musul görüşmeleri sürerken İngilizlerden aldığı destekle Dinel'den gidiyor maskesiyle Kürt devleti kurmak için isyan etmiş, isyanın sonucunda bacanağı binbaşı Kasım tarafından yakalanarak adalete teslim edilmiştir. Şeyh Said ayaklanma sırasında bacanağı binbaşı Kasım'a bir Türk öldürmek 70 gavur öldürmekten daha üstündür diyor, bacanağı da tanıklık yaptığı mahkemede bu sözleri onun yüzüne karşı anlatıyor ve zabıtlara geçiriyordu. İşittiğim odur ki Şeyh Said din için kıyam farz oldu demiş, bir Türk öldürmek 70 gavuru öldürmekten daha üstündür demişti. Şeyh Said'in duruşmasında savcı ile aralarında geçen konuşmalardan, Kurtuluş Savaşı sırasında Şeyh Said ve takımının dinlenip yığınak yaparak sürekli güçlendiği, Türk ordusunun yorgun ve zayıf anını kolladığı da ortaya çıkıyordu. Bu kıyamınızı vacip görüyorsunuz. Küffar İslam beldelerini çiğnerken cihat nedir? O da cihattır, farzdır. Yunan bütün memleketimizi çiğnerken bu topladığınız 4000 kişiyle neden Yunan üzerine yürümediniz? O zaman yine giderdik, vaktimiz yoktu. O zaman biz çok perişandık, vaktimiz olsaydı durmazdık. Balkan Muharebesi'nde hazırlandık, istemediler. Bu muharebede göçmendik, yoksulduk. Kurtuluş Savaşı'mızda Yunan'a kurşun atmak için vakit bulamayan Şeyh Said ve ardındakiler, İngilizlerden çil çil altınları alınca Türk askerini sırtından vurarak ayaklanıyor, yüzlerce asker ve sivil insanın hayatıyla da oynuyorlar. Musul'un İngilizlerin eline geçmesine de sebep oluyorlardı. Şeyh Said suçu sabit görülerek idam ediliyordu. Yine Emniyet Genel Müdürlüğü'nün İslam'da Mezhepler, Tarikatlar ve Dini Akımlar adlı kitabında Kürt Said'le övülenler arasında yer alıyordu. İşte emniyetin gözüyle Kürt Said. 1873-1960. Bitlis'in Hizan kasabasına bağlı Nurs köyünde doğmuştur. Küçük yaşta klasik medrese eğitimine başlayan Said Nursi, kısa bir sürede bu eğitimini tamamlamış ve ilme olan iştiyaki sebebiyle meşhur alimlerle temas kurabilmek amacıyla çeşitli illerde seyahatlerde bulunmuş ve bu sayede etrafında tanınmaya başlamıştır. Hareketli yapısı itibariyle dikkatleri üzerinde toplayan Said Nursi, kısa zamanda elde ettiği dini ilimler alanındaki bilgi birikimiyle kendisini kabul ettirmiş ve bu çevrelerce zamanın iyisi anlamına gelen Bediüzzaman lakabı ile anılmaya başlamıştır. İstihbarat Dünyasının Gülü. Eski Almancı Kürt Said Soğuk Savaş'ta Amerikancı oluyordu. İngiliz istihbaratının emrindeyken Rusların kazanacağını tahmin edip Ruslara esir düşen Kürt Said, Ruslar yenilince soluğu Almanya'da alıyor, 2 ay boyunca burada en lüks otellerde kalıyordu. Cengiz Özakıncı Yeni Osmanlı Tuzağı adlı kitabında bu durumu Nurcu Yayınları referans göstererek şöyle anlatıyordu. Türkiye, Rusya'yı din kartıyla kuşatıp yıkmaya yönelen Amerika'nın buyruğuna girer girmez, o güne dek sesleri pek çıkmayan eski Alman cihatçısı, Osmanlıcı, hilafetçi takım ortaya çıkıp bu kez Amerika'yı alkışlamaya ve Amerikan buyruğu ile Dünya İslam Birliği düşüncesini yaymaya başlamıştı. Bunlardan biri olan Said-i Nursi, Alman işbirlikçisi olduğu yıllarda Türk-Alman, Alman-Türk tarih boyunca kadim dosttular. Türkler-Alman dostluğuna sadakatte çok hassasiyet gösterirler demişken, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikancı kesilerek şöyle konuşuyordu. Amerika gibi din lehindeki ciddi çalışan muazzam bir devleti, kendine hakiki dost yapmak iman ve İslamiyetle olabilir. Eskiden Hristiyan devletler bu ittihadı İslam'a taraflar değildiler. Fakat şimdi komünistlik ve anarşistlik çıktığı için hem Amerika hem Avrupa devletleri Kur'an'a ve ittihadı İslam'a, yani İslam Birliği'ne taraflar olmaya mecburdurlar. Gülen ve İstihbarat. Gülen Gazi olaylarının patlak vereceğini gösteren istihbarat raporunun aylar önce kendisine verildiğini, kendisinin de bunu devletin başındaki insanın en yakınına 1,5 ay önce verdiğini söylüyordu. Gülen'in bu konuşması insanın aklına, istihbarat örgütleri kendine mi bağlı, istihbarat örgütleri niye başbakan, cumhurbaşkanı dururken raporlarını Gülen'e verirler sorusunu getiriyor. Hadi diyelim hiyerarşi bizim bilemediğimiz şekilde işliyor. Raporu Gülen'den öğrenen devletin başındaki kişiler niye tedbir almadılar? Gülen açıklamasında bu olayın ardında Almanların ve APO'nun olduğunu iddia eder de, bu olaylara seyirci kalan devlet görevlileri de bu durumda onların işbirlikçisi olmaz mı? Neyse biz Gülen'i izleyelim. Burada istihbari raporlara dayanarak demeye mezun muyum değil miyim, bir hususun kapağını açacağım. Burada bir ukalalığımı da arz etmeme müsaade eder misiniz? Bunca böyle bu işlerde saçlarını ağartmış adamların ukalalığı olabilir. Ben iyi bir insan değilim. Gazi Osman Paşa hadiseler olmadan evvel Türkiye'nin her yerinde böyle bir patlama olacağını, 1,5 ay evvel ben devletin başındaki insanın en yakınına verdim. Türkiye'de bir şeyler planlanıyor, raporunu okuyun. Bana bir dostum verdi bunu. Aleviliği oyuna getirmek istiyorlar. Türkiye'de bir kısım Alevi ocak ve bucaklarını kundaklayacaklar. Avrupa'da bu iş için çıkardıkları mecmualar var. 1,5 ay önce bunu raporu verdim. 30-40 sayfalık bir rapor. Alevilerden bazı yerleri vuracaklar ve Sünnilerden bizi vurdu diye Alevileri ayaklandıracaklar. Verdim ve bekledim. Devletin başındaki insanlar bu fitneyi önlemek için çare ararlar. Sonra hata ettiğimi anladım. Gülen son günlerde yandaş gazetecilerine yaptığı açıklamalarda yine istihbari bilgiler aldığını, Türkiye'de yeni olaylar olacağını anlatıyordu. Emekli vaiz Gülen'in istihbarat tecrübelerinin anlaşılmasında Mısıroğlu'nun anıları yararlı olacaktır. Nakşibendi tarikatına yakınlığı ile bilinen Kadir Mısıroğlu'nun kaleme aldığı Gurbet İçinde Gurbet adlı kitabının 190. sayfasında Hilmi Türkmen'den şunları naklediyordu. O zaman İzmir'in Kestane Pazarı'ndaki Kur'an-ı Kerim kursunun idarecilerini tanıyordum. Onu çocuk okutmak üzere oraya yerleştirdim. 5-10 gün sonra halini hatırını sormak için oraya uğradığımda baş başa bir kimseyle fiskos ettiğine rast geldim. Konuştuğu adam beni görünce yaydan çıkmış bir ok gibi fırlayıp kaçtı. Kendisine bu kimdir diye sorduğumda bir talebe velisi diye cevap verdi. Bu söz doğru değildi, tahkikatım da onu göstermiştir. Bu adam böyle bir karşılaşmadan 5-6 ay evvel bana müftülük makamına gelmiş ve mitçi hüviyetini gösterdikten sonra benimle açıkça bir meseleyi konuşmak istediğini söylemişti. Söylediği söz şuydu: bizim teşkilat, MİT'i kastediyor, Müslümanların Mustafa Kemal Paşa'ya menfi bir tavır almasından rahatsızdır. İstiyoruz ki bu münafereti giderelim. Sen en büyük dini cemaatlerden biri olan Süleymancı cemaati içinde söz sahibi bir kimsesin. Sizin cemaatte Mustafa Kemal Paşa hakkında deccal ithamında bulunmakta ve ağza alınmayacak sözler söylenmektedir. Sen bunu düzeltebilirsin. Bunu yaptığın takdirde bizden ne istersen iste. Seni Diyanet İşleri Başkanı yapalım. Kendisine yanlış kapı çaldığını, benim bahsettiği cemaat içine böyle bir şey yapacak gücüm olmadığını, bunu ancak Kemal Kaçar Bey'in yapacağını söyledimse de ikna olmadı ve sen bilirsin, biz seni seçmiştik. Anlaşılan sen bunu yapmak istemiyorsun. Ama biz bu işin peşini bırakmayacağız. Bu işi birisini bularak muhakkak yapacağız diyerek ayrılmıştı. Şimdi anlıyordum ki buldukları adam Fethullah Gülen'di. Fakat o sıralarda Fethullah Gülen sapı silik bir adamdı. Bunu nasıl becerebilecekti? İşi takip ettim. MİT güdümlü olarak nasıl nafiz bir mevkiye getirildiğine safha safha şahit oldum. 25 Ocak 2006 tarihli Cumhuriyet gazetesinde Hikmet Çetinkaya kendisine bir Cumhuriyet okurunun telefon ettiğini söylüyor, konuşmayı şöyle aktarıyordu: Erzurum'da Komünizmle Mücadele Derneği'nde başkanlık yapan Fethullah Gülen'in kontur gerilla ile ilişkisini neden araştırmıyorsunuz? Bu soruya yanıt veremedim. Birden 26 yıl önceye gittim. Fethullah Gülen o tarihte aranıyor ancak bir türlü yakalanamıyordu. 1981 yılında İsparta-Burdur yolunda yakalandı ancak gözaltına alınmadan serbest bırakıldı. Ardından neler oldu? Kenan Evren ve arkadaşları Fethullah Gülen'le ilişki kurdu. İki kurmay albay, bir tuğ general Gülen'le pazarlık yaptı. Pazarlıktan sonra Fethullah Gülen ve arkadaşları Mehmet Kutlular'ın liderliğini yaptığı Nurcu grubundan koptu. Ve 1982 anayasasını Fethullah Gülen ve arkadaşları destekleme kararı aldı. Fethullah Gülen 8 yıldır ABD'de yaşıyor, CIA denetiminde okullar açıyor. Hikmet Çetinkaya'nın aktardıklarının ötesinde Mısıroğlu sıkı yönetim döneminde Gülen'in aranmasının da danışıklı dövüş olduğunu şu sözleriyle anlatıyordu: Adalet eski bakanı İsmail Müftüoğlu'na Fethullah Gülen'in duvar ilanlarıyla arandığı hengamede onun adamlarından biri gelerek "Siz eski bir bakansınız. İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi bizim hocamız için yakalama kararı çıkarmış. Fotoğrafı aranan bir cani gibi duvarlara asılmış. Lütfen İzmir'e kadar gidip de bu meseleyi halletseniz olmaz mı?" ricasında bulunmuşlar. O da bu maksatla İzmir'e gitmiş, başsavcıyı ziyaret etmiş. Odasında albay rütbesinde bir misafir bulunduğundan meseleyi açmayıp havadan sudan konuşarak albayın çıkıp gitmesini beklemiş. Fakat vakit ilerlediği halde o bir türlü kalkıp gitmiyormuş. Bundan dolayı istemeye istemeye meramını açıklayınca o albay söze karışarak, "İsmail Bey," demiş, "siz eski bir bakansınız. Bu işleri bilmeniz lazım. Beni galiba tanıyamadınız. Siz Eskişehir'de Kadir Mısıroğlu'nun avukatlığını yaparken ben o mahkemede yüzbaşı rütbesiyle hakimdim. Adım Kerim Günday. Buraya kadar boşuna zahmet etmişsiniz. Bu yalandan alınmış bir karardır. Fethullah Efendi'yi kimsenin aradığı yoktur. Yakalama kararının da ona bir zararı dokunacak değildir," demiş. Trabzon'da bir sohbette bu vakayı anlattığımda hazırda bulunanlar arasındaki Yaşar Hoca, yani Yaşar Ocak, Kadir Bey dedi, sen yurt dışındayken bizim arkadaşlardan bir polis evrak imzalatmak için gittiği Tümen kumandanının nezdinde Fethullah Efendi'yi görmüş. Gelip anlattı. O sırada hoca aranıyordu. Ben polise inanmadım. Yanlış görmüş olabileceğini söylemiştim. Demek ki doğruymuş diye beni teyit etti. Mısıroğlu kitabında insanın tüylerini diken diken eden olaylardan da bahsediyor. Bu demektir ki Fethullah Gülen etrafındaki gizli ve aşikar gerçekler bu derece korkunçtur. Buna şifai olarak ilk ve müessir bir surette ifşa etmiş bulunan bir arkadaşımızın, teşkilatın bütün kıdemli üst kademelerince çok iyi tanınan kuyumcu Saadettin Çetin Bey'in, kendisi Fethullah Gülen'e en büyük hizmetleri ifa etmiş bir kimse olduğu halde cesedi parçalanmış olarak bir yol kenarında bulunmuştur. Sadece bunu hatırlamak, bu sahada gerçeği beyan etmenin ne ağır bir bedeli olabileceğini anlamaya kâfidir sanırız. Sudan'daki okul. Mısıroğlu Gülen okulları ile ilgili bir anısını aktararak aslında bu okulların neye hizmet ettiğine dair ipuçları yakalamış. Fethullah Gülen'in vazifesi İslam dünyasının her tarafından süper zeki çocukları seçerek Amerika'da okutmak ve sonra onları kendi ülkelerine müstakbel siyasi ve idari kadrolar olarak göndermektir. Bu çocuklarda hemen hemen Müslümanlığın bütün şiarları mevcut olacak, sadece dinin muamelat kısmının çeşitli bahanelerle tayy edilmesi istikametinde bir görüş bulunacaktır. Bu hareketin gayesi muamelatsız sapık bir İslam muhtevası ortaya çıkarmaktır. Bu sözleri benden defaatle dinlemiş olan Hüseyin Cevahir, bundan 5-10 sene evvel Sudan'da iş yapıyordu. Orada Fethullahçıları bir mektep açtığını duyunca, gurbette Milli Tesanüt namına onları tebrike gitmiş. Kendisini o anda makamında bulunmayan müdürün odasına oturtmuşlar ve biraz beklemesini, müdürün hemen geleceğini söylemişler. Müdür gelene kadar onun masası üzerindeki yığınla evrakın en üstünde duran bir kağıt alakasını çekmiş ve gayri ihtiyarı onu okumuş. Bu UNESCO'dan geliyor ve Hartum'da açılmış bulunan mektebin masraflarının kendileri tarafından karşılandığını, paranın ne suretle ve hangi bankayla intikal ettiği hususundaki bilgiyi ihtiva ediyormuş. O bu yazıyı gayri ihtiyarı okuduktan sonra müdür odasına gelmiş. Selam kelamdan sonra aralarında şöyle bir konuşma geçmiş. Siz burada ne yapıyorsunuz? Arapça öğretiyoruz dersen bunların ana dili Arapça. Şeriat öğretiyoruz desen resmi nizamları şeriat. Allah için burada ne yapmak istiyorsunuz? Bunların hiçbiri değil. Biz burada Sudan'ın müstakbel idarecileri olacak süper zeki çocukları bulup Amerika'ya göndermek için bulunuyoruz. Orada bir üniversitemiz var. Onları yetiştirip tekrar buraya göndereceğiz. O zaman Yusuf Cevahir, masa üzerindeki muhtevasına muttali olduğu mektubun bir suretini istemiş, müdür, hayır, asla diyerek mektubu kaptığı gibi çekmecesine koymuş.